Ayrım 20.
Hiç kabalık etmez, ince davranışa ince davranışlarla karşılık verirdi. Tabii Saksona da. İncelik göstermekte dizginlerin kendisinde olduğunu ve bu konuda her zaman kendisinin örnek olması gerektiğini iyi biliyordu. Çoğu zaman Billy yaptığının farkında olamazdı. Şu veya bu şekilde davranmasının nedenini bilmezdi. Oysa Saxon şaşmaz bir yargıyla onun davranışlarını beğenir, erkekler arasında en değerlisini seçtiğine inanırdı. Evet, kocasının sevgisini sürekli canlı tutmanın gerekliliğini açık seçik görüyordu. Ve bunu başarmak için yeteri kadar akıl ve görgü yeteneğine de sahipti. Ama yine de Mercedes'in açıklamaları kendisine çok yararlı oluyor, görüş alanı geniş boyutlar kazanıyordu. Yaşlı kadın, Saxon'un kendi kendine varmış olduğu sonuçları doğruluyor, onun eski düşüncelerini bir yana atıp yenilerini aşılıyor ve hatta tüm sorunun içler acısı önemini kaba bir çizgiyle belirtiyordu. Onun bu coşkun anlatılarından birçok bölüm kaldı Saxon'un kafasında. Bazı bölümlerin anlamını ancak sezebildi. Bazı bölümleri ise görgüsünün ve kavrayışının çok üstünde olduğu için hiç kestiremedi. Ancak tül ve çiçek benzetmelerini ve sürekli verecek bir şeyi yedek olarak saklama kuralını çok iyi anlamıştı. Böylelikle daha engin ve daha güçlü bir sevgi felsefesi benimsemeyi becerebildi. Tanımış olduğu bütün evlilerin yaşantısını göz önüne getirdi. Bütün bu evliliklerin niçin, neden tükendiğini ortaya çıkardı. Yeni bir hevesle koyuldu ev işlerine. Kendine güzel iç çamaşırları dikti. Çekiciliğini geliştirmeye koyuldu. Alışverişte en iyisini almaya çalışır, tutumlu davranmayı da boşlamazdı hiç. Gazetelerin pazar eklerinde, evin yakınlarında bulunan bir okuma odasında parasız gözden geçirdiği kadın dergilerinde güzelliğini korumaya yarayan bir sürü bilgi edindi. Vücudunun çeşitli kısımlarını belirli yöntemlerle çalıştırıyor, her gün bir süre yüzüne masaj yapıyor, tazeliğini ve renklerini korumak için kaslarını işletiyordu. Billy'nin bunlardan haberi yoktu. Bu gibi tuvalet ayrıntıları onu ilgilendirmezdi. Sadece sonuçları önemliydi. Koca açısından Saxon doğa ve sağlık bilimini incelemek için Jarnik kitaplığından ödünç kitap aldı ve kendisi hakkında kadın sağlığının gerekleri hakkında bir yığın bilgi edindi. Bunları ne Sara, ne yetimhanedeki kadınlar ne de Bayan Sede öğretebilmişlerdi ona. Uzun uzun düşünüp taşındıktan sonra modelleri ve öğütleri kendi beğenisine ve kesesine en uygun gelen bir kadın dergisine abone oldu. Okuma odasında başka dergilerde karıştırabiliyordu. Böylece birçok dantel ve işleme modelinin kopyasını çıkarmayı başardı. Çoğu kez kentin yukarısındaki tuhafiyecilerin vitrinlerini incelerdi. Ufak tefek alışverişler yaparken el işi bölümlerindeki pahalı malları inceleme fırsatını kaçırmazdı. Hatta bir seferinde elle çizilmiş yağlı boya resimlerle süslü Çin ipeklileri almayı düşünmüş ama ateş pahası olduğunu görünce caymıştı. Yavaş yavaş yalın genç kızlık çamaşırlarını bir yana atıp yine yalın ama güzel danteller, kırmalar, ajurlarla süslü yeni parçalar koymuştu yerine. Kışın giydiği ucuz fanilelerle örgüyle süsler yaptı. Pek pahalı olmayan ince patiskadan gündüz giyecekler, gömlekler ve küçük kaşkoşlar dikti. Üzerine çiçekli işledi ve bakımına özen gösterdiği gecelikler tazeliğini, sevimliliğini hiç yitirmedi. Fransız kadınlarının öğle yemeğinde şifon başlıklar giydiklerini bir dergide okuyunca hemen bir metre benekli İsviçre muslini aldı. Aklından modeller denedi, dantel parçalarıyla süsledi. Öyle hoş bir yapı çıktı ki ortaya Mercedes coştu, kutladı onu. Bu mutluluk ayları boyunca hiç boş kalmadı. Billy de unutmuyordu. Kışın başında yarım gün eldivenler ördü. Billy evden çıkarken bunları takıyor, sokakta biraz uzaklaşınca hemen çıkarıp cebine sokuyordu. Kocasına ördüğü iki yün kazak daha çok beğenildi. Evde oturduğu akşamlar zorla giydirdiği pantuflalar da işe yaradı. Mercedes'in sağlam ve pratik aklı çok yararlı oldu. Çünkü Saxon her zaman en iyisini almaya, aynı zamanda da tutumlu olmaya çabalıyordu. Fiyatların ücretlerden daha hızlı yükseldiği bir toplumda evi çekip çevirme sorununu böyle karşılıyordu. Yaşlı komşusu pazardan alışveriş yapma hünerini o denli iyi öğretti ki Billy'nin verdiği bir dolarla komşu kadınlardan yarı yarıya daha çok şey alabiliyordu. Her cumartesi akşamı Billy aldığı haftalığı karısının dizlerine bırakırdı. Bu parayı ne yaptığını hiç sormazdı ama yaşamında bunca iyi beslenmediğini yineleyip dururdu. Saxon da dizleri üzerine sihirli paralarla el dokundurmadan önce gelecek hafta kocasına gerekli olduğunu düşündüğü harçlığı verirdi. Hem de çok para alması için üstelerdi. Ayrıca hafta arasında gerekirse daha çok para istemesi için de üstelerdi. Aldığı paraları nereye harcadığını söylemesini de istemezdi. Şöyle diyordu ona: "Eskiden sürekli para bulunurdu cebinde. Şimdi evlendin diye bu durum değişmemeli. Yoksa hiç evlenmezdim seninle. Erkekler yan yana geldiler mi, ne yaptıklarını bilirim ben, merak etme. Biri bir kadeh ısmarlar, sonra öbürü ikram eder. Bunun için parası olmak gerek. Eğer ötekiler kadar cömert davranamayacaksan hiç gitmezsin onlarla meyhaneye. Ben seni bilmez miyim? Ve hiç gitmemen iyi olmaz. Yani senin için iyi olmaz demek istiyorum. Başka erkeklerle arkadaşlık etmeni isterim. İyi bir şey bu." Billy, karısını kollar arasına alıp dünyanın en yaman küçük kadını olduğuna yemin ediyordu. "Ama bu harika bir şey," diyordu neşeyle. "Hem daha iyi besleniyorum, hem daha rahat bir evde oturuyorum. Arkadaşlarıma içki de ısmarlıyorum. Üstelik para da artırıyorum. Yahut sen artırıyorsun benim payımı. Şu duruma bak. Her ay düzenli biçimde eşyaların borçları ödeniyor. Çılgın gibi sevdiğim bir küçük karım var. Üstelik artırım sandığında param da yatıyor. Kaç paramız var şimdi?" $62 cevabını verdi Saxon. "Hiç de kötü sayılmaz zor günler için." "Zor günler olabilir, hiç bilinmez. Bakarsın hasta olursun, yahut bir kaza geçirirsin ya da herhangi bir başka şey olur." Kışın ortasındaydı. Billy çekine çekine Saxon'a para sözünü açmak zorunda kaldı. Eski dostu Billy Murphy gribe yakalanmış hasta yatıyordu. Çocuklarından biri de sokakta oynarken araba çarpması sonucu yaralanmıştı ve durumu ciddiydi. 2 haftayı yatakta geçiren Murphy güçsüz düşmüştü. $50 ödünç istiyordu Billy'den. "Korkulacak bir şey yok," dedi Billy. "Çocukluktan beri tanırım onu. Birlikte giderdik Durant okuluna. Dürüstlük örneğidir." "Sorun o değil," dedi Saxon. "Bekar olsaydın hemen verirdin bu parayı, öyle değil mi?" Billy bir baş sallamayla evet dedi. "İyi ya, evli olman bir şey değiştirmez, para senin." Biri, "Ne diyorsun sen?" diye haykırdı. "Para benim değil, bizim. Sana sormadan kimseye ödünç verme." Saxon'un pek canı sıkıldı. "İnşallah bu sözleri arkadaşına da söylemedin," diye sitem etti. Billy güldü. "Yok canım, söyler miyim hiç? Bilirim sonra kızarsın. Bir şeyler yapacağımı söyledim sadece. Param varsa sen de benim gibi verelim dersin, biliyorum." Saxon sevgi dolu hafif bir sesle, "Oh Billy," diye fısıldadı. "Belki sen farkında değilsin ama evlendikten beri bana söylemiş olduğun en tatlı sözlerden biri bu." Saxon, Mercedes'le ne denli çok görüşürse onu o denli anlaşılmaz buluyordu. Bir şeyi anlamıştı hemen. Yaşlı kadın korkunç cimriydi ama iş kendisine harcamaya geldi mi şaşılacak bir savrukluğa dalıyordu. Kendi çamaşırları, elle dikilmiş tabii, aşağısı kurtarmaz, çok pahalı şeylerdi. Sofrada Barry'e verdiği yemek iyiydi ama kendi yedikleri çok daha nefis şeylerdi. Oysa ikisi de aynı sofrada yerlerdi. Barry bir biftekle yetinirken Mercedes bonfileye değer görürdü kendini. Barry'nin tabağında kocaman sert bir koyun pirzolası yatar, hanımın tabağındaysa Fransız usulü minnacık pirzolalar sıralanırdı. Çayla kahve ayrı ayrı kaplarda demlenir ya da pişerdi. Biri 25 sentlik çayı kocaman ağır bir tastan içerken Mercedes yumurta kabuğu gibi incecik, hafif pembe renkte bir bardaktan yudumlardı $3'lık çayını. Onun 25 sentlik kahvesine süt katar, kendisi kaymak eritirdi mokasında. "Moruğa çok bile," derdi Saxon'a. "Ağzını tadını bilmez ki, anlamadığı iyi şeyleri onun uğruna boşuna harcamak pek yazık olur." İki kadın arasında ufak tefek değiş tokuşlar başladı. Mercedes şarkı söylerken ukaleleyi tıngırdatmayı öğretti Saxon'a. Oldukça kolaydı bu. Yeter ki bilekler çevik olsun. Verdiği ders için para almadı gerçi ama bir karşılık önerdi. "Artık benden geçti böyle şeyler," diyordu. Uzun sözün kısası, Saxon'u pek güzel diktiği sabah başlığına karşı çalgıyı ona vereceğini söyledi. "Birkaç dolar eder," dedi. "Bana $20 patlamıştı ama yıllar önceydi. Ne de olsa başlığa değer." Sakson da sevinçliydi bu pazarlıktan. Buna karşın sordu. Ama yaptığın başlığı biraz hoppaca bulmuyor musunuz? Mercedes açık konuştu. Kır saçlarım için almıyorum onu. Maliyet fiyatına satacağım. Romatizmalarım azmadığı zaman ben de ufak tefek şeyler yapıp satıyorum. Ya şekerim. Beri babanın 50 dolar aylığı yeter mi yoksa benim harcamalarımı? Açığı ben kapatıyorum. Yaşlıların gençlerden çok ihtiyacı var paraya. Bir gün siz de öğreneceksiniz bunu. Bu değiş tokuşa çok sevindim dedi Saxon. Muslin almak için gerekli parayı bir yana korkomaz kendime başka bir başlık yaparım. Mercedes şu öğüdü verdi. Birkaç tane yapın. Ben sizin payınıza satarım onları. Tabii aracı olarak da bir yüzde alırım. Tanesine 6 dolar ödeyebilirim size. Bu konuyu konuşuruz daha. Bu satıştan elde edeceğiniz kazanç kendi başlığınızın kumaş parasını rahat karşılar. Beş. O kış çeşitli olaylar geçti. Önemli olaylar. Bert ile Mary evlendiler ve o civarda küçük bir ev kiraladılar. Oakland'deki bütün arabacılarınki gibi Billy'nin gündeliği de indirildi. Ve sonunda Saxon'un düşündükleri yanlış, Sarah'ınkiler ise doğru çıktı. Konuyu Billy'ye açmadan önce Saxon emin olmak istemişti. Kuşkuda olduğu sürece korkudan ödü kopuyordu. Çünkü hiçbir şey bilmiyordu. Görgüsü yoktu. Sonra giderler artacaktı. Para sıkıntısı baş gösterecekti. Ama durumundan tümüyle emin olunca bütün kaygıları coşkun bir sevinç dalgası altında eridi gitti. Çocukları olacaktı. Kendi çocuğu, Billy'nin çocuğu. Bu sözler boyuna aklına geliyor, her seferinde de hoşnutlukla ürperiyordu. Haberi verdiği akşam Billy gündeliğinin düştüğünden hiç söz etmedi. Kendisi de katıldı karısının sevincine. ''Ne yapıyoruz şimdi?'' diye sordu. ''Olayı kutlamak için tiyatroya gidelim mi? Yahut ister misin evde kalalım? Sen ve ben ve üçümüz bir arada.'' ''Kalalım. Yalnız beni sıkı sıkı kucakla. Yan yana kalalım öylece.'' ''Benim de istediğim bu. Bütün gün evde durduktan sonra belki çıkmak istersin diye düşünmüştüm de.'' Zehir gibi bir ayaz vardı. Billy koltuğu mutfaktaki ocağın yanına taşıdı. Saxon onun kolları arasında büzüldü, başını omzuna yasladı. Billy yüksek sesle düşündü. ''Tanıştıktan bir hafta sonra tezelden evlenmekten iyi ettik. Görüyorsun Saxon, hala sevişiyoruz işte. Şimdi de. Aman Tanrım, harika bir şey.'' Doğru olabilir mi? Düşün bir kere, çocuğumuz olacak. Üçümüz bir arada. Vay küçük yaramaz vay. Oğlan olacağına bahse girerim. Yumruklarını kullanmayı, kendini savunmayı nasıl öğreteceğim bir bilsen. Yüzmeyi de öğreteceğim. 6 yaşına kadar yüzmeyi beceremezse eğer. Peki ya kız olursa? Biri hemen cevabı yapıştırdı. O zaman oğlan yaparız. Başladılar gülmeye ve öpüşmeyi. Billy epey düşünüp taşındıktan sonra... ''Bundan sonra cimri olacağım.'' dedi. ''Arkadaşlara içki ısmarlamak yok artık. İçmeye paydos. Sigarayı da azaltacağım. Sahi, sigaralarımı kendim saramaz mıyım sanki? Fabrikada hazırlanan sigaralardan 10 katı daha ucuza gelir. Daha, daha? Ha, sakalımı da uzatabilirim. Bir erkeğin bir yıl içinde berbere harcadığı parayla bir çocuk büyütülür doğrusu.'' Saxon kesin konuştu. ''Bay Roberts, eğer sakal bırakırsanız boşanırım. Tıraşlı halinle o denli güzelsin ki yüzünü sakalla örtmene razı olamam. Perdahlı yüzünü çok seviyorum çünkü. Ah sevgilim, seninle birlikte yaşamaya başlamadan mutluluğun ne olduğunu bilmiyormuşum meğer. Ben de bilmiyordum. Hep böyle mi olacağız? Bundan emin olabilirsin. Evlenince mutlu olacağımı düşünürdüm ama evlilik hayatının bunca güzel olacağını hiç aklımdan geçirmemiştim.'' Yanağından öpmek için başını çevirdi. ''Billy, mutluluk değil bu. Mutluluktan da öte. Cennet, cennet.'' Billy gündeliğinin düştüğünü bir süre gizledi. Ancak 2 hafta sonra yeni uygulama başlayıp da eve eksik para getirdiğinde her şeyi söylemek zorunda kaldı. Ertesi gün pazardı. Bert ile Mary evleneli bir ay olmuştu. Yemeğe geldiler ve sorun tartışıldı. Özellikle Bert çok karamsardı. Demir yolu atölyelerinde patlak verecek grevi örnek gösteriyordu. ''Siz hiç ağzınızı açmazsanız bir şey olmaz.'' dedi Mary. ''Bütün o sendika kışkırtıcıları Ali Kıran baş kesen olmuşlar demir yolu atölyelerinde. İllet oluyorum doğrusu. İşleri güçleri milleti ayaklanmaya kışkırtmak. Durumu büsbütün berbat ediyorlar. Ben patron olsaydım onları dinleyenlerin gündeliklerini düşürürdüm. Saxon alaycı bir davranışla. Ama sen de çamaşırcılar sendikasının üyesin dedi.